Ayrım 23, sayfa 212. Tablo 6. Yıllık dış borç ödemelerinde faiz ve taksidin payı ve ödemelerin ihracatı oranı. 1980-1983 yılları. 1980. Faiz 66.8. Taksit 575 milyon dolar. Toplam 1243 milyon dolar. Ödenen borçta faizin payı %53.7. Borç ödemelerinin ihracatı oranı. Mal ihracatına oranı %42.7. Mal ve hizmet ihracatına oranı %22.7. 1981 yılı. Faiz 1193. Taksit 551. Toplam 1744 milyon dolar. Ödenen borçta faizin payı %69.4. Borç ödemelerinin ihracatı oranı. Mal ihracatına oranı %37.1. Mal ve hizmet ihracatına oranı %21.4. 1982 yılı. Faiz 1465. Taksit 852. Toplam 2317 milyon dolar. Ödenen borçta faizin payı %63.2. Borç ödemelerinin ihracatı oranı. Mal ihracatına oranı %40.3, mal ve hizmet ihracatına oranı %25.3. 1983 yılı. Faiz 1442, taksit 1093, toplam 2535 milyon dolar. Ödenen borçta faizin payı %56.9. Borç ödemelerinin ihracatı oranı. Mal ihracatına oranı %44.3. Mal ve hizmet ihracatına oranı %30.0. Tablo 7. Dış borçlar, borç göstergeleri, uluslararası rezervler ve cari işlemler bilançosu, CİP dengesi. 1977-1987 yılları arası. 1977-78 dış borç toplamı 5.2 milyar dolar. Kısa vadeli borçların toplam borçlara oranı %55. Uluslararası gayri safi rezervler toplam 0.81 milyar dolar. Mal ve hizmet artı transferler milyon dolar olarak. CİP gelirleri 3.40, CİP giderleri 5.55, CİP dengesi eksi 2.15. 1979 dış borç toplamı 14.2 milyar dolar. Dış borç servisi artı kısa vadeli borç bölü cari işlemler bilançosu geliri %-8.0. Kısa vadeli borç bölü toplam borç %25.3. Uluslararası gayri safi rezervler toplam 0.80 milyar dolar. Mal ve hizmet artı transferler milyon dolar olarak. CİP gelirleri 4.70, CİP giderleri 6.11, CİP dengesi eksi 1.41. 1980 dış borç toplamı 16.2 milyar dolar. Dış borç bölü gayri safi milli hasıla %28. Dış borç servisi artı kısa vadeli borç bölü cari işlemler bilançosu geliri %47.7. Kısa vadeli borç bölü toplam borç %15.4. Uluslararası gayri safi rezervler toplam 1.31 milyar dolar. Mal ve hizmet artı transferler milyon dolar olarak. CİP gelirleri 5.84, CİP giderleri 9.25, CİP dengesi eksi 3.41. 1981-83 dış borç toplamı 17.4 milyar dolar. Dış borç bölü gayri safi milli hasıla %32.3. Dış borç servisi artı kısa vadeli borç bölü cari işlemler bilançosu geliri %63.1. Kısa vadeli borç bölü toplam borç %12.8. Uluslararası gayri safi rezervler toplam 1.85 milyar dolar. TCMB %58.5. Mal ve hizmet artı transferler milyon dolar. Cip gelirleri 9.69. Cip giderleri 11.32. Cip dengesi -1.63. 1984-87 dış borç toplamı 32.7 milyar dolar. Dış borç bölü gayri safi milli hasıla %50.6. Dış borç servisi artı kısa vadeli borç bölü cari işlemler bilançosu geliri %72.5. Kısa vadeli borç bölü toplam borç %19.1. Uluslararası gayri safi rezervler toplam 3.22 milyar dolar. TCMB %41.5. Mal ve hizmet artı transferler. Cip gelirleri 14, cip giderleri 15.23, cip dengesi -1.23. Kaynak DPT, Hazine, TCMB, Dış Ticaret Müsteşarlığı. 1980-1983 arasındaki yıllık borç ödemelerinde faizlerin toplam faiz artı taksit içindeki payı ortalama %60'a, 1981'de %70'e vardı. Yıllık borç ödemelerinin mal ihracat gelirine oranı ortalama %41 kadardı. Türkiye'nin giderek önem kazanan hizmet gelirleri ve işçi dövizleri mal ihracatına eklendiğinde bu oran %25'e düşüyordu. Bu son oran tehlike sınırı sayılır. Ekonominin bu denli ağır bir borç yükü altında olması programın başarısı değerlendirilirken göz önünde tutulmayı gerektirir. Ancak kısa vadeli borçların toplam içinde 1977-78'de %55'e varan payı konsolidasyon ve kısmen de ödeme yoluyla zaten 1980'de %15.4'e indirilmişti. Buna karşılık toplam borcun gayri safi milli hasıla oranı 1984-1987 ortalaması olarak %50'yi aşmıştı. İ3. Türkiye'nin ne 1950'li yılların düşük faizli ABD dış yardım programından ne de 1970'li yılların düşük faizli bol keseden dağıtılan uluslararası serbest finans piyasası kredilerinden yararlanması 1980'li yıllarda artık söz konusu değildi. Uluslararası kredi kıt ve pahalıydı. Üstelik dalgalı faizler Dünya Bankası'nın resmi kredilerini bile tanımlar hale gelmişti. Her ne kadar Türkiye OECD, Dünya Bankası ve IMF'den önemli boyutlarda borçlanarak bunalımdan kurtulmaya çalıştıysa da ve bu olanak diğer borçlar arasında özel bir işlem gibi gözüküyorsa da söz konusu olanağın uygulanan programa bağlı olduğu ihmal edilemezdi. Programın sosyal ve ekonomik maliyetinin nedenli yüksek olduğu ancak daha sonraki yıllarda belirginleşti. Dış borçlara ilişkin verilere göre kriz dönemine oranla istikrar programı sürecinde dış borç toplamı, dış borcun gayri safi milli hasılaya oranı, dış borç ödemelerinin cari işlemler bilançosu gerilerine oranı büyürken cari işlemler bilançosu açığı küçülmüş, rezervler artmış, kısa vadeli borçların toplam borçlara oranı küçülmüştü. Diğer bir deyişle istikrar programı dış borç ödemeleri açısından daha elverişli bir ortam yaratabilmişti. Ne var ki istikrar programını hemen izleyen yıllarda 1984-1987 arasında cari işlemler bilançosu açığında süren küçülme, artan uluslararası rezervler dışındaki göstergelerin tekrar rizikolarını artıran bir yönde geliştiği bir gerçekti. Dış borç bölü gayri safi milli hasıla oranı %50.6'ya, kısa vadeli borçlar bölü toplam borç oranı %19.1'e, toplam dış borç ödemelerinin cari işlemler bilançosu gelirine oranı 4/3'e varırken ülkenin yeni bir krizin arifesine geldiği açıktı. Nitekim 1988-89'da hükümetin bu kez durumun bilincine varıp kendi aldığı önlemlerle ekonomiyi daralmaya ve durgunluğa sokmak zorunda kaldığı görülür. Kısacası istikrar programının borç ilişkilerini olumlaştırma yönündeki önlemleri de bu döneme özgü kaldı. Bunu aşamadı. Türkiye istikrar programı süresince düzenli borç öder duruma girip kendi güvenilirliği artınca serbest piyasadan alabildiğine borçlanmaya geçmişti. İ4. İstikrar döneminde dış borç göstergeleri ve cari işlemler bilançosu dengesindeki iyileşmenin gerisinde iç göstergelerdeki iyileşme yatıyordu doğal olarak. Krize götüren 1974 sonrası yıllarda iç kaynak dengesi açığı, tasarruf bölü gayri safi milli hasıla oranı ile yatırım bölü gayri safi milli hasıla oranı arasındaki fark. Gayri safi milli hasılanın %5'i gibi olağanüstü bir orana varmışken istikrar döneminde giderek indi. Bunun bir ayağı olan konsolide bütçe açığı da gayri safi milli hasılanın %3.2'sinden %2.1'e inmişti. Ancak izleyen dönemde bu sonuncu açık %4'ü aşıyordu artık. Çekilen bütün sıkıntılara rağmen ekonominin makro göstergeleri 1984'ü izleyen yıllarda kötüleşmeyi sürdürdü. Buna koşut olarak fiyat artış oranında yükselişe geçmişti. Kamunun yüksek faiz ve kısa vadeli sürekli iç borçlanmaya geçmesi 1980'lerin ortasına itibaren ekonomiye giderek ağırlaşan bir yük binmesine hazırladı. Ekonominin gidişatını belirleyen öğeler arasında dış ticaret hatlarındaki aleyhe gidiş ve ağırlaşan dış borç ödemeleri yanında artan reel faizler ile hızlanan reel devalüasyonlar geldi. Artan ve rekabetçi artışlarla göklerde dolaşan reel faizlerin etkisi incelenen para krizine inhisar etmedi. Kurama ve IMF'in savına göre yükselmesi beklenen gayri safi milli hasılada tasarruf oranı yükselmedi. 1974-77 arasında %20.5 iken kriz yıllarında düşen reel gelir ve eksi reel faizlerin etkisiyle %16.2'ye inmişti. Ne var ki reel faizlerin doruklarda gezindiği 81-83 arasında da ancak %17.3'e çıkabilmişti. Bununla birlikte negatif düzeylerde seyreden bankalardaki reel mevduat artış hızını yüksek pozitif düzeylere çekebilmişti. Buna karşılık yüksek reel faizlerin etkisiyle yatırım oranı kriz yıllarındakinin %21.1 D6'ına indi. %18.8. Yüksek reel faiz ekonomide yaşanan durgunluğun ve şirket banka çöküşlerinin gerisindeki bir diğer öğe oldu. Ancak izleyen yıllarda reel faizlerin yüksek seyrine rağmen yatırım oranındaki ve tasarruf oranındaki düşüşler gelir artarken 1984-87 arasında aşılmıştı. Reel devalüasyonlara gelince bunlar ihracatı artırma ve imalat sanayini ihracata döndürme yönde etkili ve başarılı oldu. 1978-1980 arası yılları oranla 1981-1983 arasında TL'nin reel efektif değeri 3'te 1 azalmıştı. Nominal kur 1980 Ocak ayında 70 TL bölü dolar iken 1983'e gelindiğinde 243.2 TL bölü dolar olmak üzere yükselince bunun parasal boyutu enflasyonun düşürülmesini güçleştirmek yönünde oldu. İzleyen 1989'a kadar olan yıllarda TL'nin reel efektif değerinin düşürülmesini sürdürülmesi hızlanan enflasyonun gerisindeki başlıca nedenlerden biri olmayı sürdürdü. Ancak yüksek oranlı reel devalüasyonlar ve ihracata verilen türlü çeşitli mali desteklerledir ki ihracatı aleye giden dış ticaret hatlarına rağmen artırmak ve bunun bileşimini tarımsal ham maddelerden mamul mallara önemli ölçüde döndürmek mümkün olabildi. 4. 1978 krizini izleyen yapısal dönüşümler. İ1. 1978 krizini izleyerek Türkiye'nin ekonomi politikalarında serbestleşme yönde öngörülen yapısal dönüşümler harfiyen yerine getirildi. Öyle ki dönemin sonuna gelindiğinde TL'nin konvertibilitesi mümkün hale geldi. Serbestleşme, sonra da küreselleşme sürecine katılma, Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği son aşama anlaşmasının imzalanması 6 Mart 1995, GATT-Uruguay turu kararları ve izleyen Dünya Ticaret Örgütü kararlarının kabulüyle sürdü. Bu yöndeki yapısal dönüşümün sürekliliği bir bakıma içerik farkına karşılık 1930'lu yıllarla başlayan yapısal dönüşüme benzetilebilir. Nedeni 1929 krizini izleyen devlet denetiminde ve planlı ekonomi çerçevesinde büyüme 1980'deki dönüşüme kadar aradaki gevşemelere rağmen sürdürülmüş yarım yüzyıl ekonomi politikalarına egemen anlayış olmuştu. 1978 krizini izleyen süreçte de aynı kararlılık ama bu kez ters yönde olmak üzere sürdürüldü. 2000'li yıllarda da dış dayatmalara giderek daha açık olmak yönde devam etti. İ2. Krizi izleyen diğer yapısal dönüşüm, ekonomide giderek ihracat ve ithalatın gayri safi milli hasıla paylarının artarak büyümesi yönde oldu. 1970'li yıllarda gayri safi milli hasılanın %3,5-4'ü kadar olan ihracat oranı 1984'e gelindiğinde %11.5'e varmıştı. Ancak bundan daha önemli olan ihracatın bileşiminde ham maddeler bölü tarım ürünlerinden mamul mallara doğru olan değişmeydi. Nedeni bileşimde bu değişim olmasaydı ihracatta bir artış sağlanmasının imkansızlığıydı. Ham maddelerde petrol dışı dış ticaret hatları o şiddetle aleyhe dönmüştü ki bunlardan daha fazla miktar ihraç edilse de sağlanan dolar geliri giderek azalıyordu. 1980'li yılların ilk yarısında yaşanan bu olay tüm başlıca ihraç mallarını tanımlıyordu. Örneğin bu yılların başlıca iki ihraç ürününden biri olan tütün ihracatı miktar olarak gerilerken sağladığı gelir de buna yakın düşmekteydi. Pamukta gidiş daha vahimdi. Miktar artarken gelir düşüyordu. Oysa pamuk ipliği ihracatı biraz daha olumlu gidiyor, 1982'den sonra toparlanıyordu. Diğer bir deyişle, ihracatın bileşiminde değişme olmasaydı, ne ihracat, dolar gelirinin artırılıp düzenli borç ödenmesi, ne sanayi üretimi artışıyla ekonominin durgunluğu aşabilmesi söz konusu olabilirdi. Ancak dış ticaret hatlarında kayıpların arttığı da bir gerçekti. Reel devalüasyonlar, ihracatı ve mamul ihraç malı üreten, başta dokuma giyim, sanayi yatırımlarına devletçe verilen destekler. Dünya Bankası uzmanlarının üretim kesimlerinin 1978 yılına ilişkin iç kaynak maliyeti tahminleri, bunun en düşük olduğu kesimleri tarım, gıda maddeleri, dokuma giyim ve elektrikli elektriksiz makine ile ulaştırma araçları olarak ortaya koymuştu. Nitekim 2000'li yıllarda Türkiye'nin başlıca ihraç kalemleri bunlardır. Oluşturulan yeni örgütlenme biçimleri, dış ticaret sermaye şirketleri gibi ve benzeri yollardan ihracat hızla artırılırken, bileşimindeki köklü ve kalıcı değişim yaratıldı. 1978'de 2.3 milyar dolar ihracatın 3'te 2'den biraz fazlası tarım ürünlerinden, 4'te 1'inden biraz fazlası da sanayi mallarından oluşurken, 1984'e gelindiğinde bu oranlar tersine dönmüştü. İhracatın bu son yılda artık 4'te 3'e yakını, %72.1 mamullerden oluşuyordu. Hem de ihracat 7.1 milyar dolara çıkarken bu eğilim kalıcı olduğu gibi Türkiye'nin ihracat bölü gayri safi milli hasıla oranı da giderek yükseldi. İstikrar programının getirdiği en yararlı ve en önemli değişim bu oldu. Ancak bu arada tarımdaki çöküş de sürdü. Öyle ki 2000'li yılların başında ülke net tarım ürünü ithalatçısı konumuna girmişti. Tablo 9. İhracatın bileşiminde değişme, yüzde olarak, 1977-1984 yılları arası. 1977, ihracat 1753 milyon dolar. Tarımın payı %59.4, maden payı %7.2, sanayi payı %33.4. İhracatın ithalatı karşılama oranı %30.2. 1978, ihracat 2288 milyon dolar. Tarımın payı %67.4, madenin payı %5.4, sanayi payı %27.1, ihracatın ithalatı karşılama oranı %49.8. 1979, ihracat 2261 milyon dolar, tarımın payı %59.4, maden payı %5.8, sanayi payı %34.7, ihracatın ithalatı karşılama oranı %44.6. 1980 yılı, ihracat 2.910 milyon dolar, tarımın payı %57.5, maden 6.6, sanayi 36.0, ihracatın ithalatı karşılama oranı %36.8. 1981 yılı, ihracat 4.703 milyon dolar, tarımın payı %47.2, madenin payı %4.1, sanayinin payı %48.7. İhracatın ithalatı karşılama oranı %52.6. 1982 yılı, ihracat 5746 milyon dolar, tarımın payı %37.3, madencilik payı %3.0, sanayinin payı %59.7. İhracatın ithalatı karşılama oranı %65. 1983, İhracat 5728 milyon dolar, tarım payı %32.8, maden payı %3.3, sanayi payı %63.9, ihracatın ithalatı karşılama oranı %62. 1984, ihracat 7134 milyon dolar, tarım payı %24.5, maden payı %3.4, sanayi payı %72.1, ihracatın ithalatı karşılama oranı %66.3. İ3. Ortaya çıkan bir diğer kalıcı yapısal değişim, yurt içi faktör gelirinin fonksiyonel dağılımında ortaya çıktı. Bunun içinde en dikkat çeken özellikle faiz payındaki artıştı. Tablo 10. Yurt içi faktör gelirinin fonksiyonel dağılımı 1978-1984 cari fiyatlarla yüzde olarak. 1978 tarım 26.7, ücret 35.2, diğer 38.0. Faiz bölü gayri safi yurt içi hasıla %0.8. 1979 tarım 24.3, ücret 52.8, diğer 42.9. Faiz bölü gayri safi yurt içi hasıla %1.3. 1980 tarım 23.9, ücret 26.7, diğer 49.4. Faiz bölü gayri safi yurt içi hasıla %1.9. 1981 tarım 23.1, ücret 24.6, diğer 52.3. 1982 tarım 21.8, ücret 24.6, diğer 53.6. 1983 tarım 20.5, ücret 24.8, diğer 54.7. Faiz bölü gayri safi yurt içi hasıla %6.3. 1984 tarım 20.4, ücret 21.6, diğer 58.0. Faiz bölü gayri safi yurt içi hasıla %8.7. 1985 tarım 19.1, ücret 18.8, diğer 62.1. Faiz bölü gayri safi yurt içi hasıla yüzde olarak 11.8. Not: yurt içi faktör geliri amortismandan arındırılmıştır. Diğer kaleminde kar, faiz, rant ve tarım dışında kendi hesabına çalışanlar dahildir. Son sütundaki faiz geliri diğer sütundaki gelirlere dahil olan faiz kaleminin ayrıca hesaplanan ve gayri safi yurt içi hasılaya oranlanan ifadesidir. Mevduat faizleriyle devlet bütçesinden yapılan iç borç faiz ödemelerini kapsar. 1970'lerin sonuna kadar gayri safi milli hasılanın %1'ine dahi varmayan faiz payı, yani aylak sermayeye ödenen gelir 1980'li yıllarda artışa geçmişti. 1985'e gelindiğinde oranı %11.8'e varmıştı. Bu oran izleyen yıllarda da giderek yükselen oranda iç borçlanmanın etkisiyle artışını sürdürdü. 2000'lere gelindiğinde payı %20'ye varmıştı. Bu payı içeren diğer kalemi tabii aynı yönde yurt içi faktör gelirinden giderek artan bir oranı alır olmuştu. Nitekim krizin patladığı 1978 yılında bu pay %38 iken 1983'te %54.7'ye, 1985'te %62'ye çıkmıştı. Yurt içi faktör gelirlerinde bu kalemin artan payını ödeyen kesimlerse ücretlerle tarım geliri oldu. Ücretlerin payı yarılanırken 1978'de %35.2 iken 1985'te %18.8. Tarımın payı da sırasıyla %26.7'den %19.1'e ciddi bir düşüş yaşıyordu. Bu dönüşüm izleyen yıllarda aynı trendi sürdürdü. Yani bu biçimdeki yapısal dönüşüm olumsuz fakat kalıcı nitelikteydi. İ4. İstikrar programının makroekonomik göstergelerde sağladığı geçici iyileşme ve enflasyon oranındaki düşüş izleyen yıllarda kötüleşmesini sürdürdü. Kalıcı olamadı. Yeni istikrar programları onu izledi. Ancak belirtilen yapısal dönüşümler kalıcı nitelikteydi. Bu dönemde başlayan trendleri aynen devam etti. Buna rağmen 1978 krizi, 1929 ve 1958 krizinden farklı olarak geleceğe olumlu bir miras devretmedi.